Ayrım 27.
Aklıma bir an için bana ne demek gelmiyor. Batı'da bir örneği yoktur. Sizler hangi arkadaşının sigara istediği de vermediniz? Gömleğinizi, ceketinizi, harçlığınızı paylaşmadınız. Ben size katılmıyorum. Eğer siz buraya bizim için geldiyseniz sizin masraflarınız karşılanmalıdır. Yoksa sömürmek oluyor. Az önce elmanın fiyatını denetlemeyen tüketicileri kınadınız. Öyleyse siz de paranızı istemelisiniz. Önce şunu düzelteyim. Ben tüketicileri kınamadım. Sadece bir olguya işaret ettim. Bu konferans için para istemeye gelince, siz arkadaşınıza bir tek sigara verirken parasını istediğiniz gün, ben de organizasyon heyetinden para talep edeceğim söz. Ben Sakıp Sabancı'nın soytaralıklarını bir uyutma olarak görüyorum. Bizi uyutmak sermayeyi şirin göstermek istiyor. Ne zoruna? Bizden korkuyor yani, öyle mi? Bakın bu neye benziyor? Hatırlarsınız bir zamanlar bir uçak kaçırılmıştı. Teröristler önce uçağı yolcuları ile birlikte havayı uçurmakla tehdit etmişlerdi. Yapmadılar. Ertesi gün iktidar şişindi, yaptırmadık filan demeye başladı. Oysa yaptırmayan onlar değil, yürekleri el vermeyen teröristlerdi. 1980'den önce bunca olay yaşadık. Hangi devrimci ya da ülkücü bir okul otobüsüne bomba yerleştirdi? İRA yapıyor ama. Bir başka örnek ordu. Türkiye'de 3 müdahale oldu. Üçünde de ordu geri çekildi, kışlasına döndü. Şimdi biz siviller mi döndürdük? Türkiye'de orduyu kışlasına döndürecek güç var mı? Kimin böyle bir yaptırım gücü var? Batı'nın mı? Öyle güçleri varsaydı neden işkenceleri önleyemediler? Bakın sizi kendi insanımızın yapısı üzerinde düşünmeye davet ediyorum. Henüz birbirimize homo economicus olacak kadar yabancılaşmadıksa da homo economicus tarifinin kaçınılmaz uzantıları bireysellik, ben merkezcilik, acımasızlık, yok olan aile yapısının sokağa saldığı çocuklar, bunları izleyen uyuşturucular gibi felaketlerden göreli de olsa uzaksak, bu konumumuz üzerinde düşünmek, iyi düşünmek zorundayız. Bir an sesi titrer gibi oldu, sustu, bir sigara yaktı. Dinleyicilerden birisi fırsat bildi, ayağa kalktı. Hocam, siz bunu bizim economicus, telaffuz edemedi, ondan işte dedi. Bütün bir salon gülmeye başladı. Olmamamızı nasıl açıklıyorsunuz, açıklayabiliyor musunuz? Günay tam homo economicus diye başlamıştı ki genç adam bir gaf daha yaptı. Bildiğimiz homo mu diye soru verdi. Hayır, bildiğimiz homo değil dedi Rodoplu. O da gülüyordu. Homo Latince insan demek, economicus da ekonomik, yani ekonomik insan. Niye baştan beri öyle demiyoruz? Pekala, teslim dedi Günay. Ellerini kaldırdı. Bundan böyle sana %50 indirim yapıyorum. Yarısı Türkçe, yarısı Latince olsun. Ekonomik insan, tamam mı? Bu hareketine bayıldı gençler. Alkışlamaya başladılar. Neden ekonomik insan olamadığımıza ilişkin bir teorim var tabii diye sürdürdü. Üzerinde yeterince çalışılmış değil ama bir teori. Şimdi şöyle düşünüyorum. İlkel komünizm diye bir tanım var. Arka planı şöyle. İlkel toplumlarda hiç kimsenin doğa kaynaklarından yararlanması önlenmezdi. Çünkü bu kaynakların sahibi yoktu. İlkel toplumların dayandıkları kaynaklar kolektif kullanıma açıktı. Cemaate aitti. Komünaldi. Cemaat üyesi aileler bu kaynakları elde etme hakkına eşit olarak sahiptiler. Dahası komşu cemaatlerdeki hısım akrabalara hiç değilse rica edildiği zamanlarda bu topraklarda avlanmak ya da yiyecek toplamak izni verilirdi. Doğal kaynakların kullanımına ilişkin bir yasak varsa o da meyve ağaçları ile ilgiliydi. Bazen belirli ağaçlar veya ağaç grupları belirli ailelere tahsis edilirdi. Ama bu mal bölümü değil, iş bölümüydü. Yani birkaç ailenin aynı bölgeye yayılarak zaman ve güç israfını önlemek üzere düşünülmüştü. Her halükarda bazı ailelerin diğerlerinden daha az meyve toplaması halinde paylaşım kuralı işleyeceğinden kimse aç kalmazdı. Bu toplumlarda özel eşyaya benzeyen şeyler kişilerin kendilerinin yapıp kendilerinin kullandıkları silahlar, bıçaklar, giysiler, takılar gibi şeylerdir. Ancak bunların bile özel eşyalar oldukları söylenemez. Çünkü iş bölümünün gerekli kıldığı özel işlevleri vardır. Yani bazı insanların bazı şeyleri diğer insanları kendileri için çalışmaya muhtaç edecek, sömürüye yol açabilecek şekilde sahip olmaları durumu anlamına gelen üretim araçları kavramını yansıtmazlar. Kaldı ki bu araçlar her zaman ödünç alınabilir. Buraya kadar tamam mı? Öyle olmalıydı. Soru gelmedi. Şimdi biz kendi tarihimize baktığımızda Anadolu'ya yerleşmeden önceki Orta Asya'daki göçebe yaşamımızda bu anlattığım ilkel komünizmi yaşıyor gibiyiz. Gibiyiz diyorum çünkü o dönem toplumlarına ilişkin cömertlik, konukseverlik, otlakların paylaşılması, imece gibi niteliklerin varlığı bunu gösteriyor. Örneğin bu slogan "Bir atı yok emi, anı emle yümez bu dünya kamı" diye şamanist Altaylıların bir atasözü var. Aç gözlülük bir hastalıktır. Bu hastalığı bütün dünya kamları tedavi edemez demek. Bu tür bir ilkel komünizm temeli üzerine 10. yüzyıl civarında bir de göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır diyen İslamiyet yapılanıyor. Peygamberin kurduğu Medine toplumunu incelediğimizde buradaki mülkiyet anlayışının Batı medeniyetinin iki temel taşından birisi olan Roma'dan kalma mülkiyet anlayışının tam tersi olduğunu görüyoruz. Şöyle açıklayayım. Roma hukukunda mülkiyet hakkı jus utendi et abutendi yani kullanmak ve tüketmek hakkıdır. Örnek, diyelim bir saksı çiçeğiniz var, begonya. Bu saksıyı iki şekilde algılayabilirsiniz. Bir, birlikte yaşadığınız bir başka canlı olarak ya da bir tüketim maddesi olarak. İkinci türlü bakıyorsanız, dalını yaprağını kopartırken kılınız kıpırdamaz. Tüketir ve atarsınız. İşte jus utendi et abutendi anlayışı budur. Roma kodunun yani kanunnamesinin, Napolyon yasalarının ve burjuva ekonomik sisteminin kapitalizmin temeli bu ilkedir. Bu hukuk anlayışı mal sahibine malı üzerinde gerçek bir tanrısal hak tanır. Öyle ki adam malını istediği gibi yok etmek hakkına sahiptir. Böyle yaparken toplumun en hayati ihtiyaçlarına zarar verse de kimse ona bir şey diyemez. Yani bütün bir köy halkı açken bir ambar dolusu buğdayı gönül rahatlığıyla yakabilir. Göletini kurutup kasabayı susuz bırakabilir. Efendim arazisine gireni vurabilir. Altını çizerek söylüyorum, bütün bunları gönül rahatlığıyla yapabilir. Vicdana farklı kurgulanmıştır. Anlatabiliyor muyum? Bizde edebiyata konu olan ağ kötülüğü, batılı için doğal bir mülk savunmasıdır. Yazıktır, günahtır diye kavramlar yoktur. Gelelim bize. İslami anlayış daha başlangıçta bu sisteme şiddetle karşıdır. İslamiyet'te mal sahibi sorumlu bir yöneticiden ibarettir. Mülkiyet bir kişinin hakkı olmadığı gibi bir grubun ya da sultanın hakkı da değildir. Ancak mülkiyetin toplumsal bir görevi vardır. Bir malın sahibi, ister tek kişi, ister bir ortaklık veya hatta devlet olsun, sahip olduğu malın aynı zamanda toplumun malı olduğunu hatırdan çıkaramaz. Örneğin İslamiyet'te hırsızlık, insanın ihtiyacı olan bir şeyi alması değil, ihtiyacı olmayan şeyi lüzumsuz yere biriktirmesidir. Şimdi ilkel komünizm gibi bir arka planı olan Türk toplumunun İslamiyet'i yadırgamaması doğaldır değil mi? Peki ilkel bir komünizm arka planı olan Müslüman bir adam nasıl olsun homo economicus? Bu noktada kalabalığı fethetmişti, nefeslerini tutmuş dinliyorlardı. Tek bir örnek vereyim, konuyu kapatalım. Az önce antropolog Sahlins'den bir alıntı yapmış, refah toplumuna erişimin iki yolu vardır. Çok üretmek veya az istemek. İnsanlar düşük yaşam standartında ama bolluk içinde yaşayabilirler demiştim. Bu sözün zenginlik mal mülk çokluğu ile olmaz. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Ya da aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. Ya da kanaat bitmez tükenmez maldır şeklindeki hadislerden farkı yoktur. Aynı şeyi söylerler. Önerilen homo economicus'un aklının almayacağı bir tür refah toplumudur. Zaman içinde hiçbir şey ilk haliyle kalmaz tabii. Ne bugünkü İslam toplumları Hazreti Muhammed'in Medine toplumudur ne de Roma yasaları aynı kalmıştır. Ancak mülkiyete paylaşıma ilişkin tortular, kültürel tortular hep kalır. Batının tortuları homo economicus'u yaratır ama bizim tortularımız rahmetli Kemal Tahir'in demesiyle çile çekme gücü yüksek, az da yetinme alışkanlığı olan insanlar yaratır. Diyeceğim, böylesi bir kültürel arka planı olan Türk insanının homo economicus olması, yıllık gelirini bilmem kaç bin dolara çıkarması köklü bir değişim yani bütün kurumlarıyla batılılaşmayı gerektirir. Yoksa ne Özal'ın serbest, yarı serbest ya da her neyse ekonomik modeli ne komünizm bizde batıda uygulandığı gibi uygulanamaz. Uygulanamaz ama bu bizim geri zekalı olduğumuzu da göstermez. Üstümüze uymayan bir elbise giydik hepsi bu. Bir terziye götürmeyi, düzelttirmeyi eninde sonunda akıl edeceğiz. Hepsi bu. Onlarca el birden kalktı. Ben birbiriyle bağlantılı iki soru sormak istiyorum. Siz bütün kurumlarıyla batılılaşmak dediniz. Biz Müslüman bir toplumuz. Bütün kurumlarıyla batılılaşmak demek, Hristiyanlaşmak demek. Hristiyanlaşmayacağımıza göre sizce bu batılılaşamayacak mıyız demek mi oluyor? Cevap vermeye sondan başlayayım. Batılılaşacağız tabii, çaresiz batılılaşacağız. Çünkü yenildik. İtaliklemeye başladığını olduğum yerden görebiliyordum. Hilal de yenildi, komünizm de. Hazinelerimizi gün ışığına çıkarmayı beceremedik, kaybettik. Ve biz batılılaşmazsak yok olacağız. Müslüman toplumu olmamıza gelince ben Müslüman olduğumuzdan hiç de emin değilim. Siz emin misiniz? Son zamanlarda bir cenazeye gittiniz mi? Kaldı ki Müslüman adı altında da Hristiyanlaşabilinir. Ha, şimdi siz bir Müslüman Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna asla inanmaz diyeceksiniz. Ne ki o da sandığınız kadar önemli değil. Baba oğul ruh üçlemesini reddeden Unitarian mezhebine kaydolunur, biter gider. Çok fazlaydı. Dinleyenler adeta çılgın bir öfkeyle ayağa fırladılar. Müslüman gençler böylesine bir fütursuzlukla ele alınan Hristiyanlaşma olasılığına köpürürlerken solcular Müslümanlığı yüceltmenin akıl almaz gafletine şaşırıyor. Böylesi bir gericiyi dinlemeye geldiklerine inanamıyorlardı. Çok tatsız bir şeyler olacağından korkmaya başladım. O zaman siz ANAP iktidarını alkışlıyorsunuz. Sayelerinde hızla batılılaşıyoruz işte. Konuşan delikanlının sesi boğulur gibiydi. Hayır dedi Rodoplu. Hayır, ben ilkel komünizmin üstünde parlayan hilalden yanayım. Tabii üzerine biraz da Konfüçyüs ekersek. Aman Tanrım ne saçmalık. Ama benim kişisel tercihim sizi yönlendirmemeli. Siz kendi kafalarınızla benden ya da bir başkasından ödünç aldığınız kafalarla değil, kendi kafalarınızla düşünmeli, ne olmak istediğinize, nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğinize kendiniz karar vermelisiniz. Bunu yaparken uymak zorunda olduğunuz bir tek kural var. Sen seni bil disturu. Aksi boş hayaller kurmaktan ibaret kalır. Ben kendi adıma Türkiye insanı için bir tarif geliştirmeye, bu tanımdan yola çıkarak gelecekte neler olabileceğini öngörmeye çalışıyorum. Siz de deneyin. Farklı tanımlar geliştirebilir, bugün gündemde olmayan alt kültürleri inceleyebilir ya da örneğin benim yanıldığımı Homo economicus tanımının bize uygun düştüğünü düşünebilirsiniz. Bu düşüncelerinizi tartışmak istiyorsanız onu her zaman yaparız, yapmalıyız. Burada, orada, üniversitelerde, özel toplantılarda, her yerde yapmalıyız. Tam o sırada gerilerden alaylı bir ses yükseldi. Titre, kendine dön. Ne kadar doğru dedi Günay. Gerçekten de titreyip kendimize dönmeli, büyük yalanı afişe etmeliyiz. Bizi tanımlamayı, bizi takdim etmeyi CIA'nin sosyologlarına, psikologlarına, oryantalistlerine, ilahiyatçılarına, dış ya da iç sömürgecilere bırakmayın. Kendinizi siz takdim edin, ben buyum deyin. Olduğunuz buyu dönüştürmek gereğini hissediyorsanız o yönde çaba gösterin. Ama bu doğru tarif olsun. Yanlış temel üzerine yapılandırdığınız hedeflere ulaşamazsınız. Siz A geleceğini hedeflerken karşınıza B geleceği çıkabilecektir. 12 Eylül'de olduğu gibi. Başka soru? Az önce Güneydoğu Anadolu'da teşviklere karşın yatırım yapılmadığından söz ettiniz. Bunun nedenini de Homo economicus'la bağladınız. Oysa Güneydoğu Anadolu'daki teşvikler bir kandırmacadır. Güneydoğu Anadolu'ya yıllardır bir çivi bile çakılmamıştır. Güneydoğu Anadolu teşvikleri Kürt milliyetçiliğinin tırmanmasından korkan sömürgecilerin göz boyama girişimlerinden ibarettir. Yine en son söylediğiniz cümleden başlayarak cevaplayacağım dedi Günay. Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik durumunun gündeme gelmesinde PKK'nın rolünün tartışılmaz olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum çünkü ağlamayan çocuğa meme verilmediği bir vakadır. Öte yandan Güneydoğu Anadolu'nun sömürüldüğü iddiası kimler tarafından şeklinde bir soru getiriyor. Bu sorunun cevabı toptancı bir ifadeyle Türkler olamaz. Çünkü o bölgelerde yaşayan Türklerin durumunun Kürtlerden daha iyi olmadığını biliyoruz. Marksist bir yaklaşımla burjuvaziden bahsedeceksek bu defa da karşımıza çıkacak sınıfın ulusal niteliği yine Kürt olacaktır. Türk burjuvazisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yatırımı yok denecek kadar azdır. Zaten esas sorun da budur. O halde mesele Kürt milliyetçiliğinin tırmanışı değil, bir yeniden paylaşma sorunu olarak ele alınmalıdır. Kaldı ki dünyanın hiçbir yerinde sömürülen bir ulusun hazinelerini terk edip, sömüren ulusun ülkesine göç ettiği, orada tutunup yükselebildiği görülmemiştir. Oysa Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanı en yoksul, amelesinden en varlıklı toprak ağasına kadar yıllar yılı batı bölgelerine boşalır. Doğulu toprak ağaları neden kendi memleketlerine yatırım yapmazlar da göç ederler? Neden Kürtler ulusal burjuvazilerini yaratamamışlardır? Bunca teşviğe rağmen yaratamamaktadırlar. Bence üzerinde düşünülmesi gereken esas olgu budur. Az önce söylediklerimi tekrar etmek istiyorum. Hanımlar, beyler, homo economicus olmayı becerebilsek hiçbir hükümet, hiçbir rejim, iç ya da dış baskı bizi kişi başına şu kadar dolar gelirli olmaktan alıkoyamaz. Kürt ya da Türk, doğulu iş adamında hırsı sınırlıdır. İhtiyacına el vereceğini düşündüğü yükünü tuttuğunda ne kadar teşvik ederseniz edin, ne kadar vergi indirimi yaparsanız yapın, onu Kumburgaz'daki ya da Büyükada'daki yazlığından çıkarıp Mardin'in sarı sıcağına döndüremezsiniz. Şiran'ı düşünüyordu. Ne büyük bir düş kırıklığı yaşadığını bir kez daha anladım. Çünkü Anadolu insanı yapabileceği en yüksek kârı yapmaya değil, geçimi için yeterli kârı yapmaya şartlanmıştır diye sürdürdü. İstifçi değildir. Bu nedenle ki iş devlete kalır kalmak zorundadır. Devlet beceriksiz bir işletmecidir, doğru. Ama Adam Smith anlamında bir serbest piyasa ekonomisi de sökmez bu ülkede. Çünkü temel aksiyomu, gözü doymaz homo economicus aksiyomu uygunsuzdur. Misliyle maaş da verseniz, doktorları gönderemiyorsanız, sıfır vergi de alsanız, özel sektörü aktaramıyorsanız, bu bizim kültürel arka planımızın paraya, yine aynı kelimeyi kullanacağım, müdana etmemize izin vermediğindendir. Azıcık aşığım, kavgasız başım diyen bir insanı nasıl zorlarsınız? Sağ ya da sol, koyu bir diktatoryaya gitmeden zorlayamazsınız. Unutmayın ki Batı ülkelerinde demokrasi, homo economicus'un çıkarlarına uygun düştüğü için gelişmiş, aristokratların homo economicus'un çıkarlarının önüne koydukları engeller kalksın diye yerleştirilmiştir. Demokrasi, yatırım yapmak özgürlüğünü içerdiği gibi yapmamak özgürlüğünü de içerir. Çalışmak özgürlüğünü içerdiği gibi çalışmamak özgürlüğünü de içerir. Vermek özgürlüğünü içerdiği gibi vermemek özgürlüğünü de içerir. Bir yaptırım gücünüz varsa o da toplumun yüreğini çalan, fedakarlık dayatan bir ülke olabilir. Ama kendimizi kandırmayalım. Amerikalı barış gönüllüleri kadar da olamıyoruz. Doğuya gitmeyen doktorlara kadar uzanmaya ne hacet? Kaç tane genci diskoteklerden geçtim, kahvehanelerden çıkarıp doğuya bırakın çalışmayı, sadece görmek, bir bakmak için gönderebilirsiniz. Ürkütücü kaynaşma başladı yine. Günay hiç farkında değilmiş gibi konuşmaya devam ediyordu. Neden dev genç, en gelişmiş Amerikan halkla ilişkiler yöntemlerine uygun düşecek şekilde boyunlarına şık fularlar bağlayıp İstanbul'da gösteri yapar, bir düşünsenize. Ben kıyamet kopacağını düşünürken öyle olmadı. Çünkü Günay sesinin tonunu birden değiştirmiş, kalabalığı hazırlıksız yakalamıştı. Dediğim gibi bu ülkede devletin yaptırımı şarttır dedi. Öyle görünür ki bütün kitlerin bütün beceriksizliğine karşın karma ekonomiden daha uzun süreler kurtulamayız. Bu nedenle az önce soru soran delikanlıya döndü. Hayır, ANAP iktidarının icraatını gerçekçi bulmuyorum. Homo economicus aksiyomu üzerine kurulu bir sistemi gerçekçi bulmuyorum. Yeterince yorulduklarını, soruların bittiğini umuyordum. Olmadı. Hristiyanlık, biz Müslümanların kabul ettiği bir dindir dedi mintanlı bir genç. Çok kötü ifade etmişti ama ne demek istediğini anladı Rodoplu. Siz homo economicus derken bu tarifin Hristiyanlıkla bir ilgisi olduğunu mu söylüyorsunuz? Yani ekonomi bilimi bir Hristiyan bilimi midir? Başına iş almıştı işte. Şöyle bir durakladı. Sosyal bilimlerin hemen hepsi gibi o da Hristiyan dünya görüşü doğrultusunda yapılanır. Evet, kahramanlıktı. Günay Rodoplu, bu işin sonunda dayak yiyebilirsin. Sussun diye dua ediyordum. Ama derin bir nefes aldı. Hristiyan kökenlidir diye tekrarladı Günay. Çünkü homo economicus Hristiyan insanı görüşüdür. Kitab-ı Mukaddes'e göre insan doğuştan günahkardır. Çünkü yasak meyveye tamah etmiştir. Hristiyan insan görüşü bedenin aşağılık, kötü, ruhun yüce, asil olduğu şeklindeki ruh-beden ikilemini benimser. Karanlık orta çağlar boyunca Hristiyan batılılar ruhun bedene galip gelmesi için çalışmış, çilenin yüceltilmesinden insanoğlunun ruhundan şeytanları kovmayı amaçlayan türlü engizisyon tatbikatlarına, günahkarları yakmaktan cadıları kaynatmaya varıncaya kadar bedene her türlü işkence etmiş ve sonuçta mağlup düşmüşlerdir. Rönesans bu mağlubiyetin adıdır. Rönesans bedene dönüşün adıdır. Bu dönüşü izleyen akımlarda Sarkaç bu defa da öteki yana sallanmış. Mesele, tamam biz homo economicus'uz. Madem ki homo economicus'uz, Öyleyse homo economicus olduğumuzu kabul edip sonsuz isteklerimizi nasıl tatmin edebiliriz'i araştıralım meselesi haline gelmiştir. Ekonomi biliminin babası Adam Smith'in 1700'lerin son yarısında ortaya çıkması tesadüfi değildir. Ya Marksizm? Marksizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Bağırışıyorlardı. Bakın çok yoruldum ama yine de size bir soruyla cevap vermeye çalışayım. Ey işçi sınıfı, homo economicus'uz olmayın. İstemlerinize gen vurmayı öğrenin. Düşük bir yaşam standartında ama bolluk içinde yaşayabilirsiniz. Çalışma kampı mahkumiyetinden başka kaybedeceğiniz hiçbir şeyiniz yok diyen bir Marksiste ne yaparlar? Hristiyan dünya görüşünü reddeden Marx, en temel aksiyomu insan görüşünü zımmen kabul etmiştir. Ama yine de çok saygındır. Çünkü hiç değilse eşitlikçi bir paylaşımdan yanadır. Ama gerçekten çok yoruldum. Artık burada keselim, olur mu? Bunca saattir burada oturmuş sizi dinliyoruz. Hiçbir meseleye çözüm getirmediniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Günay benden yana baktı. Binali. Yine Binali. Billah bacım sen kıvırtırsan. Bağırıp çağırıyordu delikanlı. Rodoplu gözlerindeki deli öfkeyi, alışkanlıklara ters düşenlere duyulan öfkeyi görüyor olmalıydı. Arda arda sıralanan cümleler kırık dökük, sorular soru değil, suçlamalıydı. Bir ara iyice coştu. Güney'in niçin bu işlerle uğraştığını, yapacak başka bir şey mi bulamadığını dahi sordu. Konuşmacının neye kafa patlaması gerektiğine de o karar verecekti. Çünkü reçetelere ihtiyacı vardı. Buna ne diyorsunuz? Bari onu söyleyin. O kadar yanılıyorsun ki. Anadolu insanı özgürdür. Evet, aktif bir özgürlük değildir bu, pasiftir. Üzerine destanlar yazılmış bir özgürlük de değildir. Ama asla zincire vurulamayan bir yapı geliştirmiştir. Bu özgürlüğün hiç aşınmayan iki dayanağı vardır. Çile çekme gücü ve azla yetinme gücü. Kemal Tahir'in söylediklerini söylüyorsunuz. Evet, az önce de söylemiştim. Bu iki nitelik Anadolu insanı özgür kılar, köle olmaz. Ne patronun, ne paranın, ne inançlarının, ne kitaplarının, ne de geçmişinin kölesidir. Eskiye rağbet etmemesinin, her duruma kolayca uyum sağlamasının nedeni de budur. Kemal Tahir dönektir. Günay'ın, revizyonizm bir bilim olmalı dediğini hatırladım. Ne cevap vereceğini merak ediyordum. O sizin sorununuz olmalı dedi, kesti attı. Evet, böyle bir özgürlüğünü Jean-Paul Sartre'ın varoluşçuları bile tahayyül edemezler. Yeter artık diye isyan ediyordum oturduğum yerden. Yeter artık, niçin yapıyorsun bunu? Vereceği cevabı da biliyordum. Çünkü tutkulu bir ruhum var. Çünkü özgürüm. Çünkü onları seviyorum. Ama onlar seni sevmediler işte, hiç sevmediler. Biliyorum diyecekti. Zar zor duyulur bir sesle. Biliyorum. Bir saat kadar sonra trene ucu ucuna yetiştiğimizde sanki biz kavga etmişmişiz gibi suskunduk.